Ayrım 19, Misyon, Hüsnü Mahalli, sayfa 226. 5 yıl önce sonra. 14 Mart 2016. 5 yıl önce yarın Suriye'de olaylar başladı. Rakamlar net değil ama 5 yılda bu ülkede 300 bin insan öldü, 500 bini sakat kaldı, 4 milyonu yurt dışına kaçtı, 5 milyonu yurt içinde devletin kontrolündeki bölgelere sığındı, 600 bin civarında ev yıkıldı, tüm şehirlerin altyapıları zarar gördü, ekonomi büyük zarar gördü ve her kesimden milyonlarca insan çok ama çok acı çekti ve çekiyor. Sonuç, 27 Şubat'ta ateşkes ilan edildi ve bugün muhaliflerle hükümet görüşmelere başlıyor. İyi de o zaman olanlar neden oldu? Birleşmiş Milletler eski Suriye özel temsilcisi Lahtar İbrahim'i dün El Cezire'ye verdiği röportajında Batılı ülkeler ve onların bölgesel müttefikleri 2012'de Rusya'yı dinlemiş olsalardı sorun çözülür ve Suriye halkı bu kadar acı çekmezdi dedi. İbrahim'i doğru söylüyor ama Batılı ülkeler ve onların bölgesel müttefiklerinin kulağında tıkaç vardı. Gerçekle ilgili hiçbir şey duymak istemiyorlardı. Bunun için de tüm televizyonlarda yasaklandım. Yalnızca Türkiye'de değil, daha önce muhabirliğini yaptığım BBC, El Cezire, El Arabiya ve birçok Arap televizyonu bana ambargo uyguladı ve uyguluyor. Çünkü ben İbrahim'in şimdi söylediği gerçeğin bir bölümünü 5 yıl önce haykırmış ve gerçeğin tümünü anlatmıştım. Rusya ve İran Esad'dan vazgeçmez. Esad Suriye ordusu ve halkı teslim olmaz. Suriye'de savaşan silahlı grupların demokrasi ve özgürlük gibi dertleri yok. Batılı ve bölgesel ülkelerin Alevi Esad'dan kurtulmak için dünyanın her tarafından taşıdığı on binlerce cihatçı henüz IŞİD ve Nusra kurulmamıştı. Aslında ruh hastası, sapık ve katildir ve gün gelecek herkesin başına bela olacak demiştim. Ama dinlemek istemediler. Adamların tek bir derdi vardı. Direnen Suriye'yi yıkmak. Çünkü Suriye direnince Müslüman kardeşlerin Tunus, Mısır, Yemen ve Libya projesi çöktü. Bu coğrafya kapkara bir gelecekten kurtuldu. Suriye direnince birileri halife ve sultan olamadı. Onun yerine Bağdadi en hakiki halife benim dedi. Dedi ama tüm coğrafyamız yıkıldı. Suriye, Irak, Libya, Yemen, Mısır, Tunus ve Lübnan. Din ya da daha doğrusu mezhep adına. Bu ülkelerin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak toparlanabilmesi için en az 20-30 yıl gerekecek. Bundan haz alanlar var. Özellikle Körfez'in Kral Emir ve Şeyhleri ve onları çok seven Karabahtlı coğrafyamızın satılmış amatörleri. Amatörler olmasaydı her zaman her yerde ve her konuda yanılmaz ve rezil olmazlardı. Rezil oldukça cesaret madalyasını hak ediyorlar. Boşuna dememişler, cesaret bazen delilik işi. Kafa kesmekten hiç farkı yok. Sürekli çalmak da, din adına dini perişan etmek de. Müslümanlık, Hristiyanlık ya da Yahudilik. Suriye'yi yıkmak için hep beraber savaştılar. 100 ülke Suriye'nin üzerine çullandı. En hakiki Müslüman ülkeler ve NATO'nun daha hakiki Hristiyan ülkeleriyle Allahu Ekber deyip kafa kesen az hakiki cihatçılara destek verdi. Onlar da yaralanınca tam hakiki Yahudi İsrail'in hastanelerinde tedavi edildi ve yeniden İsa, Musa ve Muhammed'in düşmanı Alevi Esad'ın üzerine salıverildi. Oyun çok büyük ve bir o kadar da iğrenç ve rezildi ama başaramadılar. Şimdi herkes Esad'ın karşısında masaya oturuyor. Şimdi herkes Putin'in 4 yıl önce dediklerini yapıyor. Şimdi herkes bu iş İransız olmaz diyor. AK Parti hariç şimdi herkes bu iş bitti diyor. Obama dahil şimdi herkes Erdoğan sınıfta kaldı diyor. Ah bir beni dinleselerdi. Belki de Suriye ile Türkiye birleşmişti. Ya da onların Schengen'i varken de bizim de Şamgen'imiz olacaktı. AB mülteciler için 6 milyar dolar vermezdi ama olsun. Hapı yuttular. 23 Mart 2016. Zara Farsça'da sikke basan ya da darphaneci anlamında. Türk medyası Zarrab'ı Sarraf olarak yazıyor. Sarraf Türkçe'de kuyumcu ya da dövizci demek. Zarrab Arapça'da yağmur ya da pis su giderlerinden üretilmiş bir sözcük. Özeti, adam tam bu işin uzmanı, sikkeci, döviz bozan ve pislik taşıyıcı. Türk adaleti onu suçsuz buldu. Kolay değil, sistemin ve iktidarın içinde birçok dostu var. ABD'de olmadığı için şimdi orada tutuklu. Bakalım sorgulamada neleri anlatacak. AK Parti içindeki dostlarını kesin anlatır ya da anlatmak zorunda bırakılır. Bunu yaparsa işler çok karışacak. AK Parti içindeki dostları çok zorlanacak. Belki de Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Bahar Ara bu dostları sorgulamak için İstanbul'a gelebilir. Bir de bakarsınız 17-25 Aralık dosyalarını açar. Müthiş bir şenlik. Zamanlaması çok ilginç. İki hafta önce İran Mahkemesi Zarrab'ın patronu Babek Zencani'yi yargıladı ve idama mahkum etti. Aynı gün Başbakan Davutoğlu Tahran'daydı. İlginç bir tesadüf. Acaba Zencani yargılama sürecinde Türkiye'ye bağlantıları ve ilişkileri hakkında neler anlattı? Zencani'nin idama mahkum edilmesiyle Zarrab'ın Amerika'da tutuklanması arasında kesin bir bağlantı var. Yakında her şey anlaşılır. İşler çok karışacak. AK Parti çok zorlanacak. ABD ve AB, AK Parti Türkiye'sinden çok rahatsız. AK Parti'nin Mişit Nusar ve benzeri İslamcı gruplarla ilişkilerini herkes biliyor. Belçika'da son olaylar bu ilişkileri daha da ön plana çıkaracak. Avrupa'da herkes Türkiye'yi konuşacak. AK Parti Türkiye'si olmasaydı Suriye ve Irak'ta işler karışmayacak ve radikal İslamcı ruh hastası gruplar bugün olmayacaktı. Bu gruplar artık Türkiye başta olmak üzere tüm dünya için çok tehlikeli. Türkiye dostu Suudi Vahabi ideolojisi bu örgütlerin sponsoru. AK Parti ise son dönem destekleyicisi. Esat ne demişti? 2012'de beslediğiniz akrep gün gelir sizi sokar. İşte IŞİD, işte Zarrab. Amerikalı savcı Bahar Ara duruşmadan 3 hafta önce yani 24 Mayıs'ta Zarrab'ın dosyasıyla ilgili olarak çok önemli ön bilgileri paylaştı. Tümünü bildiğimiz bu bilgiler içinde Zarrab'tan para alanların listesi var. 3 bakan ve tepede bir isim. Özetle Zarrab ya da Türkçe adıyla bu büyük adam Türkiye kamuoyunu çok meşgul edecek. Tabii Amerika'daki sorgulaması sırasında konuşur ve Türkiye'nin müttefiği ABD bu bilgileri yayınlar ya da sızdırırsa. Bana göre bu olay İran-ABD-Türkiye üçgeninde çok önemli ve geleceğin ilişki ve dengelerini belirleyecek bir konudur. Bunu bilen AK Parti iktidarı Zarrab'ın yakalanmasından hemen sonra bir gecede önemli bir yasa çıkardı. 26 Mart gece yarısı kabul edilen yasaya göre kişisel veriler Türkiye'nin ya da ilgili kişinin menfaatinin ciddi şekilde zarar göreceği durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görüşü alınacak kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir. Kanuna göre bunun için oluşturulan kurulun 5 üyesini Cumhurbaşkanı ve Başbakan atayacak, 4 üyesini de meclis seçecek. Yani Amerikan FBI ajanları gelip Zarrab'ın rüşvet verdiği bakanlarla ilgili bilgi istediğinde önce kurula gidecek, kurul izin verirse o bilgiler verilecek, vermezse verilmeyecek. Bu durum her şeyi açıklıyor. İçte paralel karşı atağıyla kendini kurtaran AK Parti bu kez dışarıdan gelecek olası ataklardan çok korkuyor. Çünkü Zarrab işinde çok pislik var ve bu pisliğin bulaştığı kişi sayısı tahmin edilenden çok daha fazla. Yok olmanın hafifliği. 26 Mart 2016. Öncesi de var ama son 5 yıl Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Arap Baharı'nın heyecan ve hevesiyle tatlı rüyalar gören AK Parti, Türk toplumunun son 5 yılını cehenneme çevirdi. Suriye, Irak ve tüm coğrafya halklarını anımsatmaya gerek yok. Her yerde kan, gözyaşı ve acı var. İyi becerdiler. Son 5 yılda AK Parti kendi dinsel ve mezhepsel ideolojisini önce coğrafyaya, şimdi de topluma benimsetmek için her yolu başvurdu, vuruyor. Son 5 yılda ve özellikle 17-25 Aralık sonrasında ülkede artık ne hukuk ne de guguk var. İnsanlar gerçekleri öğrenmesin diye her olay sonrasında yayın yasağı konuluyor. Sanki medyanın %90'ı onların elinde değil, geri kalan %10'dan hala çok korkuyorlar. Güçleri yese böyle bir yasağı Zarrab Amerika'da yargılanırken de koyacaklar. Can Dündar ve Erdem Gül yargılamasında mahkemenin gizlilik kararı alması yargı bağımsızlığına vurulan son darbe oldu. Adil yargının olmadığı yerde insanlık da olmaz. Kararın neden ve nasıl alındığını herkes biliyor. Türkiye adım adım Orta Doğu diktatörlüğüne benzemeye başladı. Türkiye ya da AK Parti karşıtı, Türkiye'nin bir bölümü adım adım karanlığa itiliyor. Suriye'de özgürlük ve demokrasi isteyenler, Türkiye'de benzer söylemleri dillendirenlere demokrasi adına en karanlık koşulları yaşatıyor. Korkutma, sindirme ve teslim olma taktikleri. Her yerde ve konumda psikolojik terör. Taktiklerin işe yaramadığı yerlerde Saddam Vadi yöntemler devreye sokuluyor. Birileri bir tek kelime olsa bile itiraz istemiyor. Her taraf pislik ve rezalet olsa bile. Görmedim, duymadım ve bilmiyorum. Kimsenin gıkı çıkmayacak. AK Parti istediği her şeyi her yerde ve kendi siyasal, dinsel ve mezhepsel ideoloji ve tercihlerine göre topluma ve devlete kabul ettirecek. 17-25 kriterlerine uygun, mütedeyyin bir Türkiye. Yalan, dolan. Kolay değil. Büyük Orta Doğu projesinde model olmak. Hem de İslam coğrafyasının tüm halklarına. Kolay değil Osmanlı mirasçısı olmak. Her şey din, iman adına. Günah dediğiniz şey de ne? Dinin yapma dediği her şeyi yapmak. Kadın ve çocuklara tecavüz dahil. Konuşmak yok, tecavüz var. Eleştirmek yok, çalmak çok. Zalim ve gaddar olmak aranan bir meziyet. Kimseye acımayacaksın. Yoluna çıkan ya da çıkma cesaretini gösterenlere haddini bildireceksin. Ben ne dersem odur. Vicdan ve insanlık bize göre değil. Koyun sürüleri sıraya girecek, kendisini kesecek bıçağı yalayan ineklerde. Uçurum kenarlarından geri geri gidilecek, ışık giderek azalıyor. Her yer kararıyor, el fenerleri işe yaramıyor. Belki bir mucize. O da olmazsa cenaze namazı. Ayşenur Aslan'ın deyimiyle Türkiye değil, Patagonya'da. Siz rahatınıza bakın. Twitter ve Facebook'ta 3-5 paylaşım devrim için yeter. Tahmin edilen sözcük bunun için bulunmuş. Çizildi. 30 Mart 2016. 11 Mart'ta tüm dünya medyası The Atlantic dergisinin dış politika yazarı Jeffrey Goldberg'in Başkan Obama ile yaptığı söyleşinin yorumlarına yer verdi. Goldberg, Obama Erdoğan'ı başta Batı-Doğu bölünmesine köprü olabilecek ılımlı bir Müslüman lider olarak görüyordu. Ama Obama artık Erdoğan'ı bir fiyasko, muazzam ordusunu Suriye'ye istikrar getirmek için kullanmayı reddeden otoriter bir lider addediyor diye yazdı. Bunun anlamı şu. Obama'ya göre Erdoğan 1. Artık ılımlı Müslüman değil. 2. IŞİD'e karşı savaşmak istemiyor. 3. Demokrasi düşmanı. Ankara'yı çok kızdıran bu söylemler Beyaz Saray tarafından yalanlanmadı. Goldberg'e göre Obama aynı söyleyişi de Suudi Kral ve Körfez'deki yandaşları için çok daha ağır sözler sarf etmiş. Onlar da yalanlanmadı. Haziran 2014'te Biden'da Erdoğan ve Suudi Kralı için benzeri laflar etmişti ama bu kez iş Goldberg'in laflarıyla kalmadı. Aynı gün Ürdün Kralı Abdullah'ın Erdoğan ve Türkiye ile ilgili ağır laflar ettiği sızdırıldı. Aynı gün Amerika'nın eski Ankara Büyükelçileri Edelman ve Abramowitz, Beyaz Saray'a yakınlığıyla bilinen Washington Post gazetesinde ortaklaşa yazdıkları makalede yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok ağır laflar ettiler. Onlara göre otoriter Erdoğan ya da reform yapmalı ya da istifa etmeli. Çünkü ülkeyi iç savaşa sürüklüyor. Erdoğan ayrıca toplumu İslamlaştırmaya çalışmakta ve Suriye'deki radikal gruplara yardım etmektedir. Son günlerde ABD medyasında buna benzer çok şey yazılıp çizildi. Öncesi ve sonrasını toplarsak Obama ile Erdoğan'ın ilişkisi artık eskisi gibi değil. Deyim yerindeyse Obama Erdoğan'ın defterini kapattı. Öyle olmasaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti bu kadar tartışma yaratmazdı. ABD ve Batı medyası Obama'nın Erdoğan'la görüşmeyeceğini yazıyor, haberin kendisi bile anlamlı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. Zarab'ın tutuklanması işin tuzu biberi, belki de asıl menü. Hem de acısı bol, İran baharatlı. En azından bana göre paravaya gerek yok. Obama'ya göre Erdoğan eski Erdoğan değil. Obama'ya göre bir zamanlar Amerika'nın bölgesel projelerine hizmet veren Erdoğan, şimdi artık Amerika'nın Rusya ile uygulamaya çalıştığı bölgesel planlarını bozmaya çalışıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta. Yani IŞİD'e karşı savaşın sürdürüldüğü yerde. Bu ise affedilemez. Affedilmeyen başka şeyler de var. Örneğin otoriterleşen bir İslamcı AK Parti iktidarı. Sicili çok kabarık. Sicil affı için Ankara çok uğraşıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu önceden Washington'a gitti, istenilenleri önceden öğrenmek için. Öğrense de işe yaramaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sırasında görüşeceğiz dedi. Yani ayaküstü ya da köşede kısa bir görüşme. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan var olan iç ve dış politikalarından asla vazgeçmeyecektir. Belki Kıbrıs'ta taviz verir ama İslamcı çizgisinden geri adım atmaz. Başkanlık planından vazgeçmez. Bölgesel Müslüman Kardeşler İttifakı'nı sürdürür. Peki böyle bir durumda Obama ne yapar? Özel olarak uzun bir süre için görüşüp görüşmemesi yorumları için temel kriter. Görüşmenin mimikleri ve Obama'nın lafları çok önemli. Kapalı kapılar ardında Büyük Ortadoğu Projesi eş başkan Erdoğan ne yapar bilinmez ama bu kez Obama için çok daha önemli olan Putin ve onunla birlikte Suriye'de barışı sağlama planıdır. Erdoğan buna karşı çıkarsa gereği yapılır. Ne yapılacağını hep birlikte çok yakında göreceğiz. Yapılabilecekleri önlemenin bir tek yolu var. Ya teslim olunur ve Esed'e Esad denir ya da Yahudi lobilerinin kapısı çalınır. Onlar da çok gıcık ama yapılacak çok fazla bir şey yok. Adamların istekleri bitmez. Verdim mi onlar da verir. Örneğin cesaret madalyası. Nasıl olsa Müslüman Türk halkı cesur ve kahramanları çok sever. Hele hele tüm dünyaya kafa tutuyorsa. Obama dediğiniz adam da kim? Çeyrek Müslüman, bir o kadarı zenci, geri kalanı karışık Hristiyan. Bizim arkamızda Merkel yenge ve din kardeşlerimiz Kral Selman ve Katarlı Emir Temim var. Üçünde cukkagani. İslam adına rezalet. 16 Nisan 2016. Müslüman ülkelerin liderleri İstanbul'da toplandı. İslam Ülkeleri İşbirliği Örgütü'nün zirve toplantısı. Toplamında 57 ülke. Örgütün dönem başkanı Mısır ama Sisi İstanbul'a gelmedi. Sisi Dışişleri Bakanı'nı gönderdi. O da konuşmasını bitirip salondan ayrıldı. Protokol gereği yerini yeni dönem başkanı Erdoğan'a bırakmalıydı ama yapmadı. Sonra da birileri bize İslam ülkelerinin işbirliğinden ya da birliğinden söz edecek. Arap ülkeleri bile birlik olamıyor. Türkiye Cumhuriyetler'de de durum farklı değil. Her şey palavra. Müslüman ülkelerin 3-5'i hariç tümü geri kalmış. Hiçbiri diğeriyle İslami anlayış konusunda anlaşamaz. Her ülkenin kendi iç İslamcıları kavgalı. Örneğin AK Parti Gülenciler ya da diğer tarikat ve cemaatler. Çağ dışı, ilkel, bağnaz ama çok zengin Suudi yönetim herkesi satın alıyor. Suudi Kral Selman önce Mısır'a sonra da Türkiye'ye geldi. Derdi, biri Arap 90 milyon, diğeri Türk 80 milyon. Bu iki önemli İslam ülkesini Şii İran'a karşı kullanmak. Oysa bu iki ülkenin lideri yani Erdoğan ve Sisi birbirine düşman. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün, Sisi'nin düşmanı Müslüman kardeşleri terörist ilan ettiler. Mısır'dan kaçan Müslüman kardeşlerin liderleri İstanbul'da bulunuyor. Suudi Arabistan, Ürdün ve Körfez ülkeleri Türkiye ile birlikte Suriye'de Alevi Esad'a karşı savaşan Müslüman kardeşler kökenli tüm terör örgütlerine destek veriyor. Mezhepsel birliktelik, rezalet. Bu sözcüğün içine istediğiniz gibi doldurun. Ürdün Kralı Abdullah, Osmanlı'ya karşı ayaklanan Şerif Hüseyin'in torunu, Türkleri hiç sevmez. Suudi ailesi var olduğu andan itibaren Osmanlı, Türkiye, Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı. Vahabi mezhepli Suud ailesi, İslam coğrafyası ve dünya için çok büyük tehlike. Kaide, Taliban, IŞİD, Nusra, El-Şabab, Boko Haram ve benzeri tüm ruh hastası örgütleri kuran, kurduran, finanse eden ve destek veren Suud ailesidir. Tabii ki CIA ile birlikte. Şimdi bu ailenin kralı Türkiye'ye gelmiş, artistlik yapıyor. Hem de Allah, peygamber ve din adına. Onun için bu gayet normal, ama normal olmayan şey onunla birlikte bu oyunu kabullenen AK Parti yönetiminde Türkiye'nin tavrı. Türkiye'ye hiç yakışmıyor. Ama AK Parti ille de ben Türkiye'yi Suudi Arabistan'a benzetmek istiyorum diyorsa o zaman sorun yok. Ya da sorun çok daha büyük. Çünkü kral kafaya koymuş Şii, İran ve Alevi Esad'a karşı sonsuza dek savaşacağım. Adam kafayı üşütmüş. Önce Sünni İslam ordusunu kurdu. Mızmızlanan ülkeleri bol keseden dolarla ikna etti. Palavradan IŞİD'e karşı savaşacağız dedi ama 3 aydır IŞİD'e bir tek laf bile etmedi. Etmedi ama bu kez Mısır'a gitti ve Sünni Arap ordusu kuralım dedi. 2015 yılında 87 milyar dolar satın aldı ve 70 yılda yandaşlarına 200 milyar dolar dağıttılar. Adamlar işlerini çok iyi yapıyor. Vahabi inancı gereği İslam'ı yok etmeleri gerekiyor. Edemeyeceklerine göre Müslüman ülkeleri perişan etmeliler. Suriye, Irak, Yemen, Libya. Alevi, Şii ya da Sünni olmaları önemli değil. Bu da yetmezse İslam'ın içini boşaltmak, bağnazlaştırmak, radikalleştirmek ve yüce değerlerinden uzaklaştırmak. İstanbul'da toplanan Müslüman ülke liderlerinin büyük bölümü Suudilerin bu amaçlarına hizmet ediyor. Suudiler de Batılıların ama daha çok İsrail'in. 1.7 milyar Müslümana karşı dünyada 14.2 milyon Yahudi. Bakmayın siz hepsinin İsrail karşıtı söylemlerine. Hepsi yalancı. Hepsi İslam düşmanı. İslam'ın işlemeyin dediği ne kadar günah varsa hepsini zevk ve şehvetle işliyorlar. En az 50 günah. Hem de İslam adına ve İslam için. İnsanların günah işleme özgürlüğü var. IŞİD'den hiç farkları yok. O kafa kesiyor, bunlar beyin karartıyor. Karanlık beyinler kapkara pislikleri görmez. Görmeyen beyinler kolay teslim alınır. Karınlar da azıcık doydu mu bu iş tamam. İnsanlık, vicdan, onur ve karakter dediğimiz sözcüklerin hiçbir anlamı kalmaz. Tam da Suudi Kral Selman'a göre Sisi'yi de Erdoğan'la barıştırdığımı gel keyfim gel. Geriye 23 Nisan iptali kalıyor. Renkli bir çocuk dünyası yerine kapkara bir Türkiye'ye doğru. Vatana millete hayırlı ve uğurlu olsun. Olur mu bilmem ama Kral Selman kesin bu işe çok sevinir. Eski adıyla İslam Konferansı olan İslam İşbirliği Örgütü, Sünni Suudi Arabistan'ın inisiyatifi ve Şah yönetimindeki Şii İran'ın desteğiyle 1969'da kuruldu. Gerekçe İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yakma girişimi. Oysa o sıra Şah Hazretleri İsrail'in en büyük dostuydu. Suudi yönetiminin kafasında ise başka hainlikler vardı. Merkezi Cidde'de olan örgüt üzerinden kendi mezhepsel planlarını uygulamak. Nitekim de öyle yaptılar, yapıyorlar. Bugün örgütün 25'i Asya ve 30'u Afrika'da bulunan 57 üyesi var. Balkanlardan nüfusunun %55'i Müslüman olan ancak dini duygularının çok zayıf olduğu Arnavutluğun yanı sıra Latin Amerika'dan Surinam diye bir ülke var. 700 bin kadar nüfusun %25 kadarı Müslüman olmasına rağmen bu ülke örgüt üyesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise örgütte gözlemci ve Türkiye hariç hiçbir Müslüman ülke Kıbrıslı Türkleri tanımıyor. Varın siz düşünün örgütün durumunu. Suudi Kral Selman, Katar Emiri Temim ve kardeş Türkiye Cumhuriyetlerin liderleriyle çok samimi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanınmasını isteyebilir ama isteyemiyor çünkü hepsi Amerika'dan korkuyor. Tıpkı diğerleri gibi. İster cumhuriyet, ister krallık ya da emirlik olsun, hemen tümü antidemokratik, özgürlük düşmanı, çağ dışı ve bağnaz iktidarlar tarafından yönetilen bu ülkelerin ezici çoğunluğu, yoksulluk, cehalet, bağnazlık ve benzeri birçok sorunla cebelleşip duruyor. Bu ülke yönetimlerinin birçoğu Suudi kraldan para dileniyor ya da kral onları gerektiğinde satın alıyor. 22'si Arap olan bu ülkelerin Müslüman çoğunluklu olanlarında çok ciddi dini kavgalar ve dolayısıyla sorunlar var. Çünkü bu ülkelerin iktidarları dini yani İslam'ı kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Bunu yapanların hepsi bin türlü yolsuzluk batağında. Öyle oldukları için diktatör oluyorlar. Kendilerini korumak ve daha fazla çalmak için. Kefenin cebi yoktur diyenlere inanmayın. Bir fetvayla bırakın kefene cep dikmek, mezara ayakkabı kutuları bile yerleştirilebilir. 19. ayrımın sonu sayfa 239.